İlk olarak Zekeriya 5. bölüm 1. ayetten başlayarak uçan tomar görümüne bakalım. 1. ayette şöyle der. Gözlerimi yine kaldırıp bakınca uçan bir tomar gördüm. Burada belirleyeceğimiz ilk şey uçan bu tomarın Tanrı sözünü simgeleyen bir el yazısı metni olduğudur. Bu açıklamayı Hezekiel peygamberin Hezekiel 2. bölüm 9. ayet ve 3. bölüm 4. ayetlerinden anlıyoruz. Şöyle der. Baktım bana doğru uzanmış bir el gördüm. İçinde tomar halinde bir kitap vardı. Tomarı önümde açtı. Her iki yanı da yazılıydı. Orada ağıtlar, iniltiler, figenler yazılıydı. Bana, ey insanoğlu, sana verileni ye. Bu tomarı yedikten sonra git, İsrail halkına seslen dedi. Böylece ağzımı açtım. Yemem için tomarı bana verdi. Bana, ey insanoğlu, sana verdiğim tomarı ye. Mideni onunla doldur dedi. Bunun üzerine tomarı yedim. Bal gibi tatlı geldi bana. Sonra şöyle dedi. Ey insanoğlu, İsrail halkına git, onlara sözlerimi ilet. Hezekiel'in Tanrı'nın bu sözlerini önce yemesi sonra da insanlara duyurması gerekmekteydi. Bu İncil vaizi olan bizler için de çok büyük bir anlam ve değer taşır. Tanrı sözünü yememiz, sindirmemiz gerekmektedir. Tanrı'nın sözleri midemize oturup bizleri rahatsız edebilir ama ağzımızda baldan daha tatlıdır. Yani Tanrı sözünü söyleyip diğer insanlara duyurmak bizim için çok büyük zevk ve mutluluktur. Bu arada uçan tomarın ne anlama geldiği konusunda birçok yorum vardır ve birbirinden çok farklı görüşler bulunduğunu burada belirtmem gerekir ama yüzyıllardan bu yana bu noktada benimsenen sağlam görüşe göre tomar genelde Tanrı sözünü özellikle de 10 emri temsil etmektedir. Zekeriya 5. bölüm 2. ayette melek ne görüyorsun diye sordu. Uçan bir tomar görüyorum. Uzunluğu 20, genişliği 10 arşın diye yanıtladım der. 10 arşın yaklaşık 4,5 metre, 20 arşın da 9 metredir. Tomarın büyüklüğü, uzunluğu 20 arşın, genişliği de 10 arşındı. Yani uzunluğu 9 metre, genişliği de 4,5 metreydi. Zekeriya peygamberin yaşadığı günlerde tomarlar parşömenden ya da hayvan derilerinden yapılır ve tomarın her iki ucunda tomarın sarıldığı makara görevi gören yuvarlak çubuklar olurdu. Bu el yazısı metinleri okuyan kişiler bugün bizim kitapları okurken yaptığımız gibi bir sayfadan diğerine geçmezler ama ellerindeki bu tomarı okumayı bitirdikten sonra onun altındaki tomarı açarlar ve okumaya oradan devam ederlerdi. Zekeriya peygamberin görümündeki tomarın ölçüleri gerçekten büyüktür. Uzunluğu 9 metre, genişliği de 4,5 metreydi. Bu ölçüler göz önüne alınacak olduğunda karşımıza çok büyük bir tomar çıkar. Tomar sadece açıldığında görülebiliyordu. Zekeriya bunu uçan büyük bir tomar olarak görür. Yani tomar havada yavaş yavaş ilerliyor. Tüm ülkenin üzerinde dolaşıyordu. Bu tomar öyle inanıyorum ki tüm dünya üzerinde uçarken tüm insanlar görsün diye yukarıdan aşağıya açılmış bir şekilde uçmaktaydı. Bir arşın kiminin elinin büyüklüğüne göre değişse de orta parmağından dirseğine kadar olan uzunluk olarak anlaşılırdı. Ya da buna iki karış da diyebiliriz. Bu da günümüzdeki ölçülere göre yaklaşık 45 santimlik bir uzunluğu oluşturur. Tomarın bu ölçülerde olmasının belki de özellikle bir anlamı vardı. Çünkü bu ölçüler toplanma çadırındaki kutsal yerin ve Süleyman peygamberin tapınağındaki eyvanın ölçüleriyle aynıydı. Ve evin mabedi önünde olan eyvanın uzunluğu evin genişliğine göre 20 arşındı. Ve onun genişliği evin önünde 10 arşındı der 1. Krallar 6. bölüm 3. ayet. Buradaki ölçü de 9 metreye 4,5 metredir ki burası kahinlerin gelip yasaya göre ibadet ettikleri yerdi. Kan olmadıkça perdeden içeriye hiç kimse giremezdi. Bu kutsalların kutsalı denen yere sadece başkâhin o yılda sadece bir kere olmak üzere tüm İsrail halkını temsil ederek girebilirdi. Başkâhin içeriye tüm halkın günahlarının ödenmesi için kefaret olarak kurban edilen kuzunun kanı ile girebilirdi. Kuzunun kanı olmaksızın başkâhin dahi içeriye giremezdi. Bugün sizler ve ben kefareti ödenmiş olan bir kurtuluşa sahibiz. Bizler altınla, gümüşle ya da atalardan kalma boş yaşayışımızla değil ama İsa Mesih'in değerli kanı sayesinde kurtulduk. Bugün uçan bir halının üzerinde durmuyoruz. Cennetten gönderilen bir uzay aracına da sahip değiliz. Hamdolsun kurtuluşumuz bu tür şeylere bağlı değil. Bizim kurtuluşumuz kurtarıcımız İsa Mesih'e ve onun bizim uğrumuza döktüğü kana dayanmaktadır. Biz günahın gücünden ve cezasından İsa Mesih'in kanı sayesinde kurtulduk. Yuhanna 3. bölüm 14 ve 15. ayetlerde Musa çölde yılanı nasıl yukarı kaldırdıysa insanoğlunun da öylece yukarı kaldırılması gerekir. Öyle ki ona iman eden herkes sonsuz yaşama kavuşsun der. Zekeriya 5. bölüm 3. ayette melek bütün ülkeye yağacak lanettir bu dedi. Tomarın bir yanına yazılanlar uyarınca hırsızlık eden herkes sökülüp atılacak. Öbür yanına yazılanlar uyarınca da yalan yere ant içenler kovulacak der. Anımsayacağınız gibi Tanrı'nın Musa peygambere verdiği 10 emir Tanrı tarafından ilkin taş levhalara kazınmıştı. Bu emirler daha sonra insanlar tarafından parşömen yapraklarına ve hayvan derilerine yazılarak çoğaltıldı. Musa peygambere verilen 10 emir iki kısma ayrılır. 10 emrin ilk 4 emri insanın Tanrı ile olan ilişkisini, son 6 emri ise insanın insan kardeşiyle olan ilişkilerini belirler. Bu nedenle burada hırsızlıkla ilgili söylenen tomarın bir yanına yazılanlar uyarınca hırsızlık eden herkes sökülüp atılacak ya da buna göre kesilip atılacak sözü insanın insan kardeşiyle olan ilişkileri kapsamında değerlendirilebilir. Bunu 50. mezmun 18 ila 21. ayetlerde kolayca görebiliriz. Şöyle yazar: hırsız görünce onunla dost oluyor, zina edenlere ortak oluyorsun, ağzını kötülük için kullanıyor, dilini yalana koşuyorsun, oturup kardeşine karşı konuşur, annenin oğluna kara çalarsın, sen bunları yaptın, ben sustum, beni kendin gibi sandın, seni azarlıyorum, suçlarını gözünün önüne seriyorum der bu ayetlerde. Çünkü o günlerde yaşayan insanlar Tanrı'nın emirlerinin dışına çıktıkları halde hemen Tanrı'nın cezasıyla karşılaşmıyorlardı. Bu nedenle insanlar Tanrı'nın da kendileri gibi olduğunu ve işledikleri günahlara karışmayacağını düşünmekteydiler. Ama Tanrı bu konuda bir şeyler yapacağını açık bir şekilde dile getirmekteydi. Musa peygambere verilen ruhsal yasa İsrail halkına, yani Yahudi ulusuna verilmişti ve bu yasa İsrail'in anayasası da olacaktı. Onlar da bu yasaya uyacaklardı ama Yahudi ulusu Tanrı'nın yasalarına uymadı. Ve Tanrı onları üzerinde yaşadıkları topraklardan uzaklaştırarak dünyanın dört bir yanına dağıttı. Dünyanın her yerine yayıldıklarından gittikleri her yere Musa peygamberin yasasında beraberinde götürdüler. Uygarlığın ölçüsü özellikle de insan kardeşleriyle ilişkilerini belirleyen Tanrı emirleri olmuştur. Burada ruhsal yasayla ve de özellikle 10 emirle ilgili olarak belirlenmiş olan şu büyük ilkeye dikkatinizi çekmek isterim. 10 emir dünyanın en önemli yollarının kesiştiği yer olan Filistin topraklarında yaşarlarken İsrail ulusuna verildi ve İsrailler daha sonra gittikleri her yere bu emirleri de beraberinde götürdü. İlk ulus oldukları zaman Mısırlılar büyük ölçüde etkilenmişlerdi. Daha sonra İsrail'e ve Asur'a sürgün gittikleri zaman bu büyük imparatorlukları çok çeşitli yönde etkilediler. Yine daha sonra Grek-Makedon İmparatorluğu ve Roma İmparatorluğu üzerinde çeşitli yönlerde etkide bulunduklarını da kabul etmemiz gerekir. 10 emir gittiği yerlerde yeni uygarlıklar ortaya çıkarttı. Kabul edip etmemekte özgürsünüz ama dünyanın büyük uygarlıkları 10 emirde belirlenen yasaları kendi anayasalarına temel olarak aldılar. Örneğin öldürmeyeceksin, çalmayacaksın, yalan yere tanıklık etmeyeceksin, evlilik dışı cinsel ilişkide bulunmayacaksın gibi kanunlar anayasalarda yer aldı. Bir ulusun ulus olmasında, yuvaların kurulmasında, yaşam biçimlerinin belirlenmesinde ve bir uygarlık yaratılmasında bu yasalar en önemli temelleri oluşturmaktadır. Bu yasaya uyan uluslar çevrelerindeki bu tür yasaları uygulamayan uluslara göre çok daha huzurlu, bereketli ve mutlu bir hayat yaşadılar. Bugünkü çağdaş dünyamızın toplumları Tanrı tarafından belirlenen bu yasalardan uzaklaştı ve İsrail ulusunun düştüğü noktaya da geldi. Tanrı İsrail'e bir örnek verdi ama aynı zamanda da şöyle dedi: bu İsrail'i bir ulus olarak seçtimse de emirlerimi çiğneyen her insanı yargılayacağım. Evet, bu ayette görülen uçan tomar tüm dünyaya Tanrı'nın dünya uluslarıyla hangi ilkeler çerçevesinde ilişkilerde bulunduğunu da gösterir. Tanrı'nın verdiği bu yasalarda insani hiçbir yanlış bulunmaması da dikkati çeken diğer bir önemli özelliği oluşturur. Tanrı sözlerine devam ederek şöyle diyordu: Zekeriya 5. bölüm 4. ayet. Her şeye egemen Rab, lanet yağdıracağım diyor. Hırsızın ve benim adımla yalan yere antçinin evi üzerine lanet yağacak. Ve lanet o evin üzerinde kalacak. Kerestesiyle, taşlarıyla birlikte evin tümünü yok edecek. Hırsızın evi üzerine lanet yağacak der. Bu söz insanın insan kardeşiyle olan ilişkileriyle ilgili verilmiş olan 10 emirden son ayeti simgelemektedir. Benim adımla yalan yere ant eden adamın evine girecek sözü de insanın Tanrı ile olan ilişkilerini belirleyen 10 emirlerden ilk 4 ayeti simgeler. Burada da görüleceği gibi insan Tanrı'nın adıyla dahi yalan yere yemin edebilmektedir. Tanrı'nın verdiği 10 emir yaşam biçimi olmak amacıyla hiçbir zaman Hristiyanlara verilmemiştir. Bizler Mesih inananları olarak çok daha yüksek bir yaşam biçimine çağrıldık ve yasadan daha yüksek bir seviyeye lütuf aracılığıyla ulaşabiliyoruz. Gerçeği söylemek gerekirse insan dışarıdan yardım almadığı için Musa'nın yasasında belirlenen seviyeye gelememektedir. Evet, Tanrı onlara yasayı ve emirleri verdi ama onları destekleyecek, onlara yardım edecek insanları vermemişti. Yani eski antlaşma döneminde yaşayan insanlar kutsal ruhun doluluğundan yararlanamıyorlardı çünkü o dönemde kutsal ruh insanlara henüz gönderilmemişti. Bu nedenle insan kendi çabası ve yeteneğiyle 10 emirde belirlenen ölçülere hiçbir zaman yaklaşamadı. Oysa bugün yaşayan bizler lütuf çağında yaşıyoruz. Hamdolsun Tanrı Musa'nın yasasında hiçbir zaman bulunmayan şeyleri, sevgi, sevinç, huzur, esenlik, sabır gibi ruhun meyvelerini hayatımızda ortaya çıkartabilelim diye bize kendi kutsal ruhunu vermiştir. Size dün akşam evimin arka bahçesine bir uzay gemisinin indiğini ve içinden yeşil renkli iki Marslı'nın çıkıp benimle konuştuğunu söyleyecek olsaydım, bana inanır mıydınız? Zaten ben de inanmayacağınız bir şeyi anlatmazdım. Ama bugün hem sıradan hem de zeki pek çok insan uçan dairelerin var olduğuna inanıyor. Bunlardan bazıları uçan daireleri gözleriyle gördüğünü ve içlerinde küçük küçük insanların olduklarını dahi iddia etmektedir. Amerikan Deniz Kuvvetleri'nin bu tür iddiaları uzun yıllardır geniş çapta araştırmakta olduğunu da biliyoruz. Bu konuda iki grup insandan iki ayrı yorum ve iddiaları duyuyoruz. Birinci gruptakiler bu uzay araçlarını ve içlerindeki o küçük yaratıkları gördüklerini iddia eder. Ve bu iddialarında çok samimi görünürler. İkinci gruptakiler de aynı samimiyette bu tür iddiaların asılsız ve uydurma olduğunu söyleyip bu tür iddialara şüpheyle yaklaşır. Zekeriya peygamber de uçan dairelerin varlığına inanmıyordu ama gördüğü görümde uçan iki nesne gördü. Evet, Zekeriya peygamber uzaydan gelen ilginç bir araç gördü. Anımsarsanız Zekeriya peygamberin kitabının kutsal kitaptaki apokaliptik, yani dünyanın sonuyla ilgili gelişmeleri anlatan bir kitap olduğunu söylemiştim. Zekeriya kitabı hem oldukça ruhsaldır hem de hayli semboliktir. Diğer bir deyişle Zekeriya bu dünyadan değil ama başka bir dünyaya ait şeyleri anlatır. Bir taraftan fanatizmden, diğer taraftan da materyalizmden kaçınmamız gerekir. İniş pistinin yanında durur ve başka bir görüm görmeye başlar. Gerçeği söylemek gerekirse ilk astronotu görüyoruz diyebiliriz. İster inanın, ister inanmayın, bu kapsüllerin birinden çıkan kişinin bir kadın olduğunu görüyoruz. Bu kapsüllere EFA ya da ölçü kabı denilmektedir. Zekeriya 5. bölüm 5. ayette sonra benimle konuşan melek yaklaşıp gözlerini kaldır dedi. Ortaya çıkan şu nesnenin ne olduğuna bak. Zekeriya'nın gözleri yine açıktı ve bu bir rüya değildi. Melek Zekeriya'ya lütfen bak ve seyret diyordu. Zekeriya 5. bölüm 6. ayette nedir diye sordu. Bir ölçü kabı dedi. Sonra ekledi. Bu bütün ülke halkının suçudur. Burada Zekeriya'nın bu nedir diye sorduğunu görüyoruz. Tabii ki Zekeriya hayatında ilk defa bir astronotla karşılaşıyordu ve onun ne olduğunu bilmiyordu. Uzaya giden ilk astronot olan John Glenn ile ilgili haberler tüm dünya kamuoyunu heyecana boğmuştu. John Glenn uzayda çok fazla kalmadıysa da uzaya giden ilk astronot unvanını kazanmayı hak etti. Bu ayette de Zekeriya uçan bir nesneden söz eder ve Zekeriya peygamber bütün bu olup bitenler konusunda bir açıklama bekliyordu. Bu bir ölçü kabıdır açıklaması ona geldi. Bir ölçü kabı 37 litre karşılığında bir ölçü birimidir. Eski çevrede buna EFA denir ki bu EFA birimiyle o zamanlarda tahıl ve zahireler ölçülürdü. Yani bizim şinik, ölçek diye bildiğimiz ölçülerin benzeriydi. Bu özelliklerinden dolayı EFA burada ticaret isim geliyor olabilir. Zekeriya 5. bölüm 7. ayette derken kurşun kapak kaldırıldı. Kabın içinde bir kadın oturuyordu der. Bu görümde de İsrail'in günahlarını ve suçları için verilen Tanrı yargısının devam ettiğini görüyoruz. Aynı zamanda 1000 yıllık egemenlik döneminde yaşanacak olan suç ve günahların tüm ülkeden kaldırılışını da burada önceden görmekteyiz. Yine burada 1000 yıllık egemenlik döneminden sonra Babil'in yargılanışıyla ilgili bir ön bildiriyi de görürüz. Bu ayetleri vahiy 18. bölümdeki tüccar yönüyle Babil'in cezalandırılışıyla karşılaştırabilirsiniz. Babil'in dinsel açıdan yargılanışı ise vahiy kitabının 17. bölümünde bulunur. Tanrı açgözlülük konusunu kesinlikle cezalandıracaktır. O, tamah etmeyeceksiniz, başkasının malına göz dikmeyeceksiniz demektedir. Tanrı ticarete dayalı para sevgisini ve açgözlülüğü yargılayacaktır. İsrailoğullarının Babil'deki sürgünden döndükten sonraki büyük günahlarından bir tanesi aşırı para sevgisi, eşya ve malı olan düşkünlükleriydi. Nehemya peygamberin onlarla bu konuda epey uğraşması gerekti çünkü kendi kardeşlerine bile çok yüksek faizlerle borç para veriyorlardı. Musa peygamber tarafından verilen Yahudi yasasında faizle borç para vermek yasaklanmıştı. Bu yüzden Nehemya'nın onları yola getirmesi hiç de kolay olmadı. Eski antlaşmanın son kitabı olan Malaki, tapınak tamamlandıktan sonra İsrail ülkesinde yaşayan insanların yaşam biçimlerini anlatır. Malaki orada şu soruyu sormaktadır. İnsan hiç Tanrı'yı soyar mı? Bu soruya Tanrı cevap vererek 7'den 70'e tüm ulusun kendisini soyduğunu söylemişti. Evet, İsrailliler açgözlülükle suçluydular. Kendilerine mal üstüne mal, mülk üstüne mülk biriktirmeye çalışıyorlardı. Öte yandan Tanrı'ya ayırmaları gereken ondalığı vermiyorlardı. Durum Zekeriya peygamberin yaşadığı günlerde de aynıydı. Ve Tanrı İsrail halkı arasındaki bu para tutkusunu ve açgözlülüğü kaldırmak için bir şeyler yapacağını Zekeriya'ya bildirir. Orada ölçü kabının içinde bir kadın oturuyordu der. Kutsal yazılarda her zaman durup dururken bir kadınla karşılaşılırsa o olayda günah veya kötülükle ilgili bir bağ olabilir sorusuyla durulmalıdır. Örneğin Rab İsa'nın Matta 13. bölüm 33. ayette verdiği örnekte una maya karıştıran bir kadın vardır. Burada maya kötülüğü simgeler ve kötü maya kutsal kitapta çok defalar çeşitli bağlamlarda kullanılan bir terimdir. Yine kutsal yazılarda kadını din bağlamında gördüğümüzde örneğin Vahiy 2. bölüm 20. ayette kilisede kendisine peygamber diyen Yezebel kadını ve Vahiy 17. bölümdeki fahişe kötüyü ve kötülüğü temsil eder. Zekeriya peygamberin gördüğü görümdeki kadın ticaret hayatına atılmış olan İsrail ulusunu simgelemektedir. Evet Tanrı onları bereketlemek ister ama ilk olarak onların bu kötü günahı olan açgözlülüğün ortadan kaldırılması gerekmekteydi. Zekeriya 5. bölüm 8. ayette melek işte bu kötülüktür diyerek kadını gerisin geri ölçü kabına itip kurşun kapağı yerine koydu der. Burada geçen ölçü kapına İbranice efa denmektedir. Yaklaşık 22 litrelik bir ölçektir. Bu noktada size Dr. Unger'ın bu ayet üzerindeki tercümesini ve yorumunu aktarmak isterim. Kadınla ilgili açıklamayı yaparak bu kötülüktür dedi ve sonra onu efanın içine attı ve üzerini kurşun taşla kapattı. Kadın sürekli olarak efanın içinde durmakta oturmaktaydı. Ama tüccar Babil'in kaldırılma zamanı geldiğinden kadın da onunla birlikte ortadan kaldırılmak istendiğinden bir an önce efadan çıkıp kaçmak kurtulmak istiyordu. İşte bu nedenle bir an önce kaçıp kurtulmak istemiştir. Zekeriya 5. bölüm 9. ayette gözlerimi kaldırıp bakınca rüzgarda uçarak yaklaşan iki kadın gördüm. Leylek kanatlarına benzeyen kanatları vardı. Kabı yerle gök arasına kaldırdılar der. Bundan yıllar önce Uçan Rahibe başlıklı bir film yapıldı. Bu filmden esinlenerek bu ayette geçen bu iki kadına Uçan İki Rahibe adını takmak enteresan olurdu. Peki ama bu iki kadın neyin simgeliyordu? Bu ikisi de Efa'da yani ölçü kabında bulunan kadının bir tür koruyucuları durumundaydılar. Bunların kötülüğü simgelediğini söyleyebiliriz. Çünkü melek kadınla ilgili olarak bu kötülüktür demişti. Onların leylek kanatları gibi kanatları olduğunu okuyoruz. Yani güçlü, dayanıklı kanatlara sahiptiler. Kutsal yazılarda leylekler hiçbir zaman meleklerin simgesi olmamışlardır. Aynı zamanda leylek murdar kabul edilmiş ve eti yenmiştir. Zekeriya 5. bölüm 10 ve 11. ayetlerde benimle konuşan meleğe kabı nereye götürüyorlar diye sordum. Kadın için bir ev yapmak üzere Şinar topraklarına diye yanıtladı. Ev hazır olunca kap oraya yerine konulacak. Tanrı bu ahlaksız ve acımasız ticaret işini Filistin topraklarından söküp atmak istemekteydi. Burada dikkatinizi bir şeye çekmek isterim. İsrailoğulları başlangıçta hayvancılık ve tarımla geçinen bir ulustu. Musa peygambere verilen yasalara baktığımızda yasaların çoğunun böyle bir yaşam biçimine sahip halk için düzenlenmiş olduğu görülür. Bu yasalarda tarlalar, bağlar, tahıl ve benzeri tarım konularıyla ilgili pek çok talimat bulunur. Bugün de İsrail topraklarına geri dönen Yahudilerin büyük bir çoğunluğu tarım işlerine yönelmiştir ama kendi ülkelerinde bulunmayıp diğer ülkelerde yaşayan Yahudilere bakıldığında hemen hemen hepsinin tüccar ve zengin olduğu görülür. Amerika'da veya Türkiye'de bir Yahudinin çiftçi olduğu pek duyulmaz. Bilmiyorum siz duydunuz mu? Ben duymadım en azından. Yahudiler Babil'de sürgündeyken diğer uluslardan ticareti öğrendiler. Babil'deki diğer uluslardan gelen insanların paraya ve zenginliğe olan hırsları onlara da bulaştı ve işlerinden birçoğu tüccar ve iş adamı oldu. Vahiy kitabının 18. bölümüne bir kez daha değinmek isterim. Vahiy 18. bölümde Tanrı egemenliğini kurmadan önce Babil ticaretini yargılayıp bütünüyle ortadan kaldıracaktır. Sevgili arkadaşım, kutsal kitap oldukça devrimci ilkeler taşıyan bir kitaptır. Bu özelliklerinden dolayı bazı insanlar kutsal kitabı sevmez. John Calvin'in kapitalizmi kutsal kitaptan öğrendiği söylenir ki bence de öyledir. Ama öte taraftan şu noktayı da size anımsatmak isterim ki kutsal kitapta zenginlerden çok fakirlerden söz edilir. Örneğin İncil'de Yakup bölümünde şu çarpıcı uyarıyla karşılaşıyoruz. Yakup 5. bölüm 1, 2 ve 3. ayetler. Dinleyin şimdi ey zenginler, başınıza gelecek felaketlerden ötürü feryat edip ağlayın. Servetiniz çürümüş, giysinizi güve yemiştir. Altınlarınız, gümüşleriniz pas tutmuştur. Onların pası size karşı tanıklık edecek. Etinizi ateş gibi yiyecek. Bu son çağda servetinize servet kattınız der. Bugünkü çağdaş toplumdaki bunca büyük holding ve kuruluşa Tanrı'nın ne diyeceğini çok merak ediyorum doğrusu. Bu tür şeyler Tanrı'nın yeryüzünde kuracağı egemenlikte hiçbir zaman olmayacaktır. Tanrı yeryüzündeki ticareti yargılayacak ve buna bir son verecektir. Eğer gerçek anlamda bir devrim varsa yeryüzünde bu kitap bizim elimizdeki kutsal kitaptan başkası değildir. Gerçekten de kutsal kitap birçoklarının el süremeyeceği kadar sıcaktır. Dikkat ederseniz Zekeriya peygamber kendisine açıklamalarda bulunan meleğe bunlar Efa'yı yani ölçü kabını nereye götürüyor diye sorar. Melek de ona o kadın için Şinar diyarında ev yapsınlar diye götürüyor diye karşılık vermişti. Peki burası neresidir? Bu yer Babil topraklarındadır. Tanrı bu kötü sistemi çıkıp geldiği topraklara geri gönderecektir. Bu sistemin sonunu gören Elçi Yuhanna Vahiy kitabında bunu şu sözlerle ifade eder. Vahiy 18. bölüm 1 ila 5. ayetler. Bundan sonra büyük yetkiye sahip başka bir meleğin gökten indiğini gördüm. Yeryüzü onun görkemiyle aydınlandı. Melek gür bir sesle bağırdı. Yıkıldı. Büyük Babil yıkıldı. Cinlerin barınağı, her kötü ruhun uğrağı, her murdar ve iğrenç kuşun sığınağı oldu. Çünkü bütün uluslar azgın fuhuşunun şarabından içtiler. Dünya kralları da onunla fuhuş yaptılar. Dünya tüccarları onun aşırı sefahatiyle zenginleştiler. Gökten başka bir ses işittim. Ey halkım diyordu. Onun günahlarına ortak olmamak, uğradığı belalara uğramamak için çık oradan. Çünkü üst üste yığılan günahları göğe erişti ve Tanrı onun suçlarını anımsadı. Ne dersiniz, Tanrı bugünkü çağdaş uygarlığımızda da büyük işler yapıyor mu? Yani Tanrı'yı para borsalarında, gayrimenkul alım satımlarında, holdinglerde görüyor musunuz? Aklı olan herkes Tanrı'nın bu tür işlerle uğraşmadığını bilir. Ve Tanrı bütün bu para sisteminin serbest piyasa ekonomilerini ve her çeşit para piyasasını bir gün yeryüzünden bütünüyle ortadan kaldırmayı amaçlamaktadır. Vahiy 18. bölüm 21 ila 24. ayetler arasında. Sonra güçlü bir melek değirmen taşına benzer büyük bir taşı kaldırıp denize atarak şöyle dedi. Koca kent Babil'de işte böyle şiddetle atılacak ve bir daha görülmeyecek. Artık senden ilk çalanların, ezgi okuyanların, kaval ve borazan çalanların sesi hiç işitilmeyecek. Artık sende hiçbir el sanatının ustası bulunmayacak. Sende artık değirmen sesi duyulmayacak. Artık sende hiç kandil ışığı parlamayacak. Sende artık gelin güvey sesi duyulmayacak. Senin tüccarların dünyanın büyükleriydi. Bütün uluslar senin büyücülüğünle yoldan sapmıştı. Peygamberlerin, kutsalların ve yeryüzünde boğazlanan herkesin kanı sende bulundu der. Bu kötü sistem yıkıldığı zaman Filistin toprakları gerçek anlamda kutsal topraklar olabilir. Ve yine bütün kötülükler yeryüzünden sökülüp atıldığı zaman yeryüzüne Tanrı'nın yönetimi gelecektir. Sizler ve ben bugün bu kötü sistemin içerisinde yaşarken böylesine yüce bir geleceğin bir an önce gelmesini özlemle bekliyoruz ve beklemeliyiz.